Ayrım 55.
Marka olarak kullanacak bir tek fişiniz bile olmadı hiç. Ama buna karşın oyunu alkışlamayı ve kasketinizi coşkuyla havaya fırlatmayı sürdürüyorsunuz. Peki ne yapmalıyız bizler, yitirenler, topumuz diye sordu Saxo. O, polis çağırıp oyunu durdurmalısınız karşılığını verdi. Çünkü hileridir, dalavere var. Saxon kaşlarını çattı. Hall sözlerini ekledi. Babalarınızın yapmadığını yapmalısınız. İlerlemeli ve demokrasiyi işler duruma sokmalısınız. Saxon Mercedes'in bir düşüncesini anımsadı. Arkadaşlarımdan biri demokrasinin bir büyü olduğunu öne sürer. Bir kumarhane, öyledir. Okullarımızda 1 milyon kişi cumhurbaşkanı olan bir hammalın masalını yutmaktadır. Öte yanda milyonlarca saygıdeğer yurttaş, ülke yönetiminde söz sahibi oldukları inancıyla her gece rahat bir uykuya dalarlar. Saxon pek anlamamıştı. Ağabeyim Tom gibi konuşuyorsunuz dedi. Eğer hepimiz politikaya atılsak ve işleri düzeltmek için sıkı çalışsak, belki 1000 yıl sonra bu işi başarırız ama ben her şeyin hemen olup bitmesini isterim. Bekleyemem ben. Ama yavrum, az önce benim de size söylediğim buydu ya. Bütün yitirenlerin sorunu bu. Bekleyemezler. Hepsine de aynı şey gerekli. Hem de hemen gerekli. İstif edilmiş bir yığın para ve oyuna girme şansı. Ama bulamazlar işte. Siz ki ayda bir vade arıyorsunuz. Bunun için sıkıntıya kapılıyorsunuz. Şu anda Pedro'da benden 10 sent tırtıklamak için yanıp tutuşan biriyi sıkan da bu. Abuk subuk konuştuğumuz için dişleri arasından sövüp sayıyor. Pes doğrusu dedi Billy. İyi bir sokak hatibi olurdunuz sağlama. Gerçekten de eğer babamın kazandığı haram paralar olmasaydı sokak hatibi olurdum. Ama sokaktan gelen geçenlerle hiçbir alışverişim yok. Hepsinin canı cehenneme. Onlar da eğer sosyal basamakların tepesinde bulunsalardı hiç de ilginç olmazdı. Karmakarışık bir iş kardeşim. Çevremizde kör yarasalar, oburdumuzlar, uğursuz atmacalar kaynaşıyor. Bayan Hall araya girme zorunluluğunu duydu. Hadi bakalım, yeter Mark. Böyle konuşup durursan fakanlar basacak. Hall kafasını salladı zoraki bir gülüşle. Korkma dedi. Biriden 10 sent kazanacağım. Kendisi apışıp kalacak bu işi. Saxon'la Billy, Carmel'in bu içtenlik havası içinde gelişiyor, kendi değerlerini de daha iyi ölçebiliyorlardı. Saxon bir çamaşırcı kadın, sendikalı bir arabacının karısı olmaktan öteye bir varlık oluşturduğunu duyuyordu. Pin Street mahallesinin işçi ortamında böylesine rahat olmamıştı hiç. Bolluk içinde yaşıyordu. Beden, ruh ve kafa sağlığı bakımından her zamankinden daha uygun koşullara kavuşmuşlardı ikisi de. Böyle olduğu yüzlerinden, hareketlerinden, her davranışlarından belli oluyordu. Saxon Billy'yi hiç bu denli yakışıklı, böylesine formunda görmemişti. Billy ise bir haremi olduğunu, Saxon'un 2 numaralı karısı olduğunu, eskiden evlenmiş olduğu 1. karısından 2 kat daha güzel olduğunu söylüyordu. Saxon da yüzü kızararaktan bir açıklama yaptı. Günlerden birinde Carmel Irmağı'nda soğuk banyo yaparken Bayan Hall ile daha başka kadınlar onun vücudunun güzelliğini izleyip hayranlıklarını göstermişlerdi. Sonra çevresinde halka olup yere yatırmışlar, çeşitli pozlar aldırmışlar, Venüs demişlerdi ona. Billy tanırdı bu tanrıçayı. Onun kolsuz bir heykelini görmüştü. En kusursuz kadın güzelliğini simgelediğini duymuştu Ozan'da. Ben hep söylerim Enid Kellerman'ı fersah fersah geride bıraktığını dedi Billy. Ve öyle bir övünçle baktı karısına ki yüzü kızaran Saxon titrek adımlarla yaklaştı, yüzünü kocasının göğsüne yasladı. Topluluğun erkekleri ona karşı açık bir hayranlık besliyorlardı ama değişik anlamda yorumlanması olanaksız bir hayranlık. Bu durum Saxon'un başına vurmuyordu. Saçmalıklar yapması tehlikesi de yoktu. Çünkü her zamankinden daha tutkundu Billy'ye. Bununla birlikte onu olduğundan daha yüksek görmüyor, gerçek değerinin üstünde değer biçmiyordu. Onu olduğu gibi tanıyor, olduğu gibi seviyordu. Billy bildiklerini kitaplardan öğrenmiş değildi. Ötekiler gibi sanatçı değildi. Dil bilgisi bilmezdi ve Saxon onun hiçbir zaman bunu öğreneceğine inanmıyordu. Ama her şeye karşın kocasını başka hiç kimseye değişmezdi. Çok sevdiği, gönlü zengin Mark Hall'la bile. Billy de bütün kitaplardan, bütün banka hesaplarından daha değerli saydığı bir sağlamlık, bir doğruluk, bir dürüstlük buluyordu. O akşam Hall'la tartışırken bu 3 erdemi yüzünden üste çıkmıştı. Kitaplardan öğrendiği bilgilerle değil, olduğu gibi kalarak, içindekileri söyleyerek yenmişti onu. Üstelik dahası var. Biri kazandığını bile anlamamıştı. Hak ettiği alkışları arkadaşlar arasında bir şaka saymıştı. Ama Saxon niteliğini açıklayamayacağı bu üstünlüğü duymuştu. Gözleri parlayan Bayan Shelley'nin kulağına fısıldadığı şu sözler hiç aklından çıkmıyordu. Ah Saxon, kim bilir ne kadar mutlusundur. Kendisi için bilinin ne anlama geldiğini söylemek zorunda kalsaydı bunu bir tek sözcükle yapardı. O bir erkektir derdi. Onda her zaman bir erkek görmüştü. Bilinin ona buna nasıl posta koyduğunu anımsadıkça sevinçten gözleri nemlenirdi. İşte bu Billy'di sevdiği. Şimdi belki eskisi gibi çılgın bir aşk değildi duyduğu ama daha tatlı, daha doğaldı. Zamanın akışına, aşınmalara karşı dayanan da bu duygudur aslında. Kente dönmemek koşuluyla. Çünkü kentte ruh güzelliği yok olur. İnsanın içindeki hayvan dişlerini gösterir. Baharın başında Mark Hall ve karısı New York'a gittiler. İki Japon uşağı yol verildi. Saxon'la Billy bekçi olarak eve yerleştiler. Jim Hazard da yıllık Paris yolculuğuna çıktı. Onun gitmesi Billy'e koydu ama dalgalara karşı uzun uzun yüzmeyi sürdürdü. Hall iki binek yatını kendisine bırakmıştı. Saxon kahverengi çizgili kadifeden güzel bir Amazon kıyafeti dikti kendini. Elbisesinin rengi de saçlarının rengine uymuş oldu. Billy artık rastgele küçük işlerle uğraşmıyordu. Ahırın geçici sürücülüğünü yaparak harcadıklarından fazlasını kazanıyor, böylece boş zamanlarını keyfince değerlendirmeye yer buluyordu. Saxon'a ata binmeyi öğretiyordu. Birlikte gezintiye çıkıyorlardı. En sevdikleri gezintilerden biri kıyı yolundan Monterey'e dek uzanıp tur yapmaktı. Billy karısına Delmonte'nin büyük su deposunda yüzmeyi öğretti Monterey'de. Akşam olunca tepeler arasından evlerine dönüyorlardı. Saxon sabahları kocasıyla birlikte ava çıkmaya da alıştı ve yaşantıları uzun bir tatile dönüştü. Bir gün yükseklerden Carmel Vadisi'ni seyretmek için atları durdurdukları bir sırada Billy, "Sana bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Yaşamım boyunca düzenli, ücretli iş yapmak istemiyorum artık." "Yaşam, yalnızca çalışmak değil bu." "Elbette değil. Düşünsene Saxon, tut ki 1 milyon yıl, 1 milyon dolar gündelikle Oakland'de çalıştım. Orada kalmaya, eskisi gibi orada yaşamaya yükümlü olduktan sonra bana ne yararı olurdu? Yaşam boyunca kürek cezası çekmekten ne ayrımı var? Tek eğlencen sinemaya gitmek, işte o kadar. Şimdi ise yaşantımız sonsuz bir sinema, peş peşe gelip geçen canlı tablolar. Pin Street'te 1 milyon yıl yaşamaktansa burada Carmel'de 1 yıl yaşayıp ölmeyi 1000 kez yeğlerim." Saxon, Hall'lara bir mektup yazmış, yaz başlarında Ay Vadisi'ni aramak için yola çıkmaya niyetli olduklarını bildirmişti. Neyse ki bu karar Ozan için hiçbir sakınca yaratmıyordu. Çünkü Bidox, kertenkele gözlü demir adam, rahip olma hevesinden sıyrılıp aktörlükte karar kılmıştı. Seminerden çıkıp tam zamanında Carmel'e döndü. Villanın bekçiliğini üzerine aldı. Topluluk çok üzüldü onların gittiğini. Saxon'un gönlünü okşadı dostlarının üzüntüsü. Carmel, ahırının patronu ayda 90 dolar ücretle muhtemetlik işini önerdi Billy'ye. Buna benzer başka bir öneri de Pacific Grove'dan geldi. İrlandalı oyun yazarı karı kocaya Monterey Garı'nın perosunda rastlayınca "Nereye?" diye seslendi. Saxon neşeyle karşılık verdi. "Ayda bir vade aramaya." "Vay canına, ben de varım, beni de götürsenize." Birden yüzü karardı. "Tüh, bense sözleşme imzaladım, 3 perde. Ne mutlu size ki gidiyorsunuz. Hele bu mevsimde şansınız var." Tren yola çıkarken Billy rahatça yerleşti sıranın üzerine. Monterey'e tabanvayla gelmiştik ama ayrılırken trenle yolculuk ediyoruz. Nasıl? Diye haykırdı. Bu kez teptikleri yolu bir daha tepmekten kaçınan Billy ile Saxon, San Francisco'ya almışlardı biletlerini. Mark Hall, güneyin sinir bozucu iklimine karşı uyarmıştı onları. Onlar da geceleri yorganla yatılacak bir iklim aramaya gidiyorlardı kuzeye. Niyetleri koyu geçip Sausalito'ya varmak, oradan da gelişigüzel yönetim bölgelerine dalmaktı. Asıl orada sekoyalarla kaplı bölgeyi bulabileceklerini haber vermişti o. Gel gör ki Billy, tiryakilere ayrılmış özel vagonda bir sigara tellendirmeye gidince öyle bir adamın yanına oturdu ki tasarladıkları her şey alt üst oldu. Adamın düşünceli yüzünden, siyah gözlerinden Yahudi olduğu anlaşılıyordu. Billy Saxon'un öğüdünü anımsadı. Herkese soru sor derdi her zaman. Billy de onun sözünü tuttu. İlk fırsatı yakalayıp adamla konuşmaya başladı. Ve öğrendi ki Gangston alım-satım komisyoncusuydu. Demek ki söyledikleri Saxon'u pek ilgilendirebilirdi. Adam prosunu bitirir bitirmez Billy onu bitişik vagonda geçmeye ve karısıyla tanışmaya çağırdı. Orada kaldığı süre içinde hiç değilse biraz girginlik kazanmıştı. Onları tanıştırdıktan sonra Saxon'a durumu açtı. Beyefendi patates krallarından söz etti bana. Söylediklerini senin de duymanı istedim. Geçen yıl kereviz ve kuşkonmaz yüzünden 19 bin dolar kazanan o amatör fantancı hakkında bana anlattıklarınızı bir kez daha söyleyin bayım. Dipnot fantancı bir Çin iskambil oyunu. Sen John Quinn nehri üzerinde Çinlilerin bu işi nasıl yaptıklarını anlatıyordum kocanıza. Gidip gözlerinizle görmeniz zahmete değer. Oranın iyi mevsimi şimdi. Sivrisinek yok daha. Trenden Black Diamond'da veya Antico'da inebilirsiniz. Orada buharlı sandallar ya da gazla işleyen büyük tekneler var. Örneğin Duchess gibi, Princess gibi. Buharlı gemilere benzerler. Onlardan birine binip üzerinde tarım yapılan iri adalara dolaşabilirsiniz. Yolculuk ücretleri pahalı değil. Colden'in öyküsünü anlasın ona dedi Billy. Komisyoncu gülerek doğruldu. Colden birkaç yıl öncesine dek kumarda varını yoğunu yitirmiş bir fantan oyuncusuydu. Metelliğe kurşun atardı. Gelmiş geçmiş altın arayıcılarının artıklarını toplamak için altın madenlerinde 20 yılını harcamış, bu yüzden de sağlığı bozulmuştu. Ne kazanabildiyse onu da kumarda batırmıştı. Üstelik altı şirket adını taşıyan bir ortaklığa 300 dolar borçlanmıştı. Dikkat edin, 7 yıl önceki durumunu anlatıyorum size. Sağlık yok, iş yok, sanat yok. 300 dolar borç var. Colem kalkıp Stockton'a gelir. Middle River üstünde kereviz ve kuşkonmaz yetiştiren bir Çin ortaklığının turba yasaklarında gündelikçi olarak işe girer. İşte o zaman aklı başına gelir. Bakar ki çeyrek yüzyıldan beri Birleşik Devletler'de yaşıyor ama Çin'e dönmek için 10 para koyamamış bir yana. Bunun üzerine kendi hesabına çalışmaya karar verir. Ortaklıktaki Çinlilerin nasıl yaptıklarını görür. 2 yıl para biriktirir ve 30 pay senetli bir ortaklığın bir payını satın alır. 5 yıl önce oluyor bu. Avrupa'da keyfince dolaşmayı yeğ bulan bir beyaza ait 150 hektar turbalı araziyi sözleşmeye kiralarlar. Tek pay senedinin birinci yılda getirdiği kazançla başka bir ortaklıkta 2 pay senedi daha alır. Dördüncü yıl 3 pay senedine düşen kazançla kendisi bir ortaklık kurar. Ama bir yıl sonunda düş kırıklığına uğrar. Şimdi son 3 yıla giriyoruz. Birincisinde iyi ürün alır, 4000 dolar indirir cebe. İkinci yıl 5000 dolar kazanır. Geçen yılda 19 bin dolar. Nasıl? Colden gibi bir enkaz için hiç de kötü sayılmaz, öyle değil mi? Saxon ancak aman tanrım diyebildi. Billy, bir beyaz niye aynı şeyi yapamazmış anlayamıyorum dedi inatla. Çok doğru karşılığını verdi Gunston. Ama şu var ki beyaz adam aynı şeyi yapmıyor. Çinli sürekli olarak çalışır, toprağını da çalıştırır kendisi gibi. Düzenli bir örgütleme kafası vardır onda. Gelir gider defteri tutan beyaz çiftçi gördünüz mü hiç? Çinli tutar. Ortalama hesap yürümez. Her an her üründen eline ne geçtiğini kuruşu kuruşuna bilir. Piyasayı bilir. Çifti olasılık üzerine oynar. Nasıl yaptığını, ne yaptığını bilmem ama piyasayı bizlerden, komisyonculardan daha iyi tanır. Üstelik sabırlıdır da ama inatçı değil. Diyelim ki saçma bir iş gördü değil mi? Ürünü satamıyor. Bu gibi bir durumda beyaz adam ayak direr. Bir buldog gibi yapışır. Çin öyle değil. Yaptığı yanlışlıktan ötürü uğradığı zararı en aza indirir. Toprak işlemeli, para üretmeli. Hiç korkmadan, kaygılanmadan, yerinmeden yanlışını anlar anlamaz basar sabanı, toprağı alt üst eder. Yerin dibine batırır ürünü, başka şey diker. İyi bilir işini. En küçük bir tohum başını topraktan dışarı çıkarır çıkarmaz ne olacağını, gelişip gelişmeyeceğini, verimin iyi mi, orta mı, kötü mü olacağını söyleyebilir. Bu işin bir yönü, şimdi de öteki yönünü söyleyeyim. Bir gözü piyasadadır. Piyasa durumuna göre ürünün kaldırılmasını hızlandırır ya da yavaşlatır. Piyasa tam kıvamına gelince ürün hazırdır, satışa hazır, hemen devredebilmek üzere ayarlanmıştır.